Muhterem arkadaşlar, Hüveyi Gadabiye, yani öfke kabiliyeti konusu devam ediyor. Öfkenin denge noktasını işlemiştik. Korkunun gerekliliğini işlemiştik. Korkunun ikiye ayrıldığını söylemiştik. Övülen korku ve yerilen korku olduğunu. Bu övülen ve yerilen kısmı itibariyle korku, zatı itibariyle değil, sonuçları itibariyledir dedik. Zira zatı itibariyle korku kınanan bir şeydir. Sonuçları itibariyle ya övülendir ya da yerilendir dedik. Övülen korkunun özelliklerini, mahiyetini işlemeye çalıştık. Yerilen korkunun mahiyetini ve tarifini yapmaya çalıştık. Bugün ise korkunun denge noktasını işlemeye çalışacağız. Zira her şeyin ifradı ve tefridi kınanmıştır. Dolayısıyla korkunun da bir dengesinin olması gerekir. Arap dilinde meşhurdur. Hayrul umur avsatuha. İşlerin hayırlısı orta olandır. Dolayısıyla bu korkunun bir azlığı olması gereken derecede olmaması eksi boyutu var. Bir de olması gerekenden fazla aşırılık nispeti artı kısmı var. Bu ikisi de kınanmıştır ve bizden istenmemektedir. Zira her ikisinin de başka başka fesatları ve zararları söz konusudur. Ne eksisi ne de artısı bizim kemale ulaşmamızda elimizi ve ayağımızı bağlayan unsurlardır. Zira biz övülen korkuyu tanımlarken ne demiştik? Bizim kemalimize vesile olacak korkuya övülen korku demiştik. Öyleyse bizim kemalimize vesile olacak nispete ulaşmamış azlıktaki korku veya bizim kemalimize engel olacak aşırılıktaki korku da yine kınanan korku anlamına gelecektir. Bu iki ucun en başta akla gelen fesadı, birincisi insandan ibadet şevkini alır. İkincisi, yani insanı umutsuzluğa düşürür. Ben artık battım, zaten benden adam olmaz kompleksine düşürür. İnsanı yattı balık yan gider psikolojisine düşürüp bu psikoloji sonunda günahlara sürükler. Dolayısıyla bizden denge istenmiştir. Korkuyu dengeli tutmamız gerekiyor. Öyleyse dengeyi nasıl belirleyebiliriz? Dengenin alameti nedir? O korku ki bizi günahlardan engelliyor. Ya normalde süre giden bir hayat içerisindeyiz. Çarşıya çıkıyoruz, pazara çıkıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Ticaretimiz var veya birilerinin emri altında çalışıyoruz. Sorumluyuz. Aldığımız ücret mukabilinde sorumluluklarımız var. Hak, hukuk mekanizmasının mütemadiyen işlediği gerçek bir hayatın içerisindeyiz. Ve içinde yaşadığımız topluma hakim olan düzen İslam düzeni değildir. Mefsedetin yaygın olduğu, her türlü mefsedetin her an elimizin altında olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla bizdeki korku bu bütünsel anlamda mefsedetin hakim olduğu bir toplumda bizim günaha düşme riskimizin olduğu yerde bize engel oluyorsa o korku nedir? Olması gereken korkudur. O korku dengede demektir. Yok eğer bizi tahrik eden bir olguyla karşılaştığımız zaman anlık içsel savaşta hayır burası haramdır, sakın buraya bulaşma diye içimizden gelen sese rağmen o anki tahrikimizin gücüyle biz o günaha yöneliyorsak bizim korkumuz dengede değil demektir. Yani olması gereken dozaja, olması gereken nispete ulaşmamış demektir. Bunu işte bir ekonomik çıkar açısından tutun, bir yalana dayanan menfaatten tutun, bir yalana dayanan bir makama ulaşabilmek sevdasından tutun veya özel anlamda şehevi bir objeden çıkın. Aklınıza günaha sürükleyebilecek her şeyi getirebilirsiniz. Ki o yerde ya günah vardır ya da sizin bir anlık bir zevkinizden fedakarlık etmeniz vardır. Bir anlık nefsani bir isteğinize muhalefet etmek vardır. Eğer biz orada nefsimizin aleyhine muhalefet edebilecek enerjiyi kendimizde bulamıyor ve o harama bulaşma cesaretini gösteriyorsak bizdeki korku henüz nedir? Tam teşekkül etmemiş demektir. İkincisi parametre olarak ikincisi azalarımızı itaate sevk edecek bir korku olsun. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, bütünsel anlamda bedenimizi Allah'ın bize emrettiği şeyleri emretmeye dönük harekete geçirici bir korku olsun. Namaz vakti geldi, seni derhal kaldırsın, harekete geçirsin. Ekonomik anlamda belli bir aşamaya geldin. Hac farz oldu. Derhal o yıl, asla ikinci yıla ertelemeden ben hacca gitmeliyim dedirtebilsin sana. Kumsa mükellef oldu. Derhal ben bunun kumsunu çıkmazsam yiyeceğim her lokma, çocuğuma yedireceğim her lokma haram olacaktır. Endişesine seni düşürsün ve derhal senin kumsunu verdirsin. Dikkat ediyor musunuz? Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani korkunun dengesinin alameti iki tanedir. Birisi bizi günahtan ve masiyetten engelleyen bir şey olsun. Birebir bireysel ilişkilerde de olur. Eşiniz, çocuğunuz, arkadaşınız, komşunuz, iş arkadaşınız sizin sinirlerinizi tepenize çıkaracak bir iş yaptırdı. Bir iş yaptı. Sizi öfkelendirdi. İki durum söz konusu. Öfkenize kapılıp Allah'ın bir hududunu çiğnemek, Müslüman kardeşinizin kalbini kırmak, üzmek, daha ilerisi darp etmek, daha ilerisi ilişkiyi kesmek, daha ilerisi onu cezalandırmak. Allah hepimizi muhafaza etsin. Evvel emirde bizim bir kere Kur'an mantığında günahı küçümsemenin afetini idrak etmemiz lazım. Asla hiçbir günahı küçümsememek gerekir. Bir Müslüman kardeşin kalbini kırmak, bir ufak kötü söz söylemek, rencide etmek, refüze etmek, ilişkiyi kesmek anlamında bireysel ilişkiden tutun, toplumsal ilişkiye varana kadar Allahu Teala'nın hoşuna gitmeyecek bir şeyden bizi engelleyen olması lazım. İkinci alameti ise mükellef olduğumuz şeyler karşısında bizi enerjik tutsun. Asla tembellik etmeyelim. Asla yarın demeyelim. Asla bir dahaki sene demeyelim. Asla daha sonra demeyelim. Nasıl ki namazın vakti güneşin hareketlerine bağlıdır. Zeval vaktini bir yay mesafesi geçince öğlen namazı üzerimize farz oluyor. Nasıl olsa daha 3 saat var demememiz gerekiyor. Bu bir farz, doğrudur. Allah-u Teala lütfetmiş, mesafe koymuş, bir opsiyon tanımış. Niye tanımış? Bu opsiyonu bir takım zaruretlere binaen tanımıştır. Biz bu Allah-u Teala'nın zaruretlere binaen tanıdığı opsiyonları hoyratça kullanıyoruz. Bu ne demektir? O övülen korku bizde istenen aşamaya gelmemiştir. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizde daha çok istenen aşamaya gelmemiş olan korkunun illetlerini irdelemeye çalışacağız. Bir dahaki oturumumuzda da Allah nasip ederse umut olgusunu, Allah'a umut var olmamız gerektiğini, çünkü aşırısı da neydi? Umutsuzluktu. Bugün umutsuzluğu etraflıca incelemeyeceğiz, irdelemeyeceğiz. Umutsuzluğun afetinden bahsedip umudun ne anlama geldiğini de önümüzdeki oturumda inşallah işleyeceğiz. Bugün daha çok istenen düzeye korku neden gelmemiştir? Nasıl getirebiliriz? Bunu da alimlerimiz irdelerken birinci maddeye marifetullah'ın eksikliği ve yakine ulaşmamak olarak tanımlamışlardır. Ben sizin huzurunuza bu dersleri getirmek için çalışıyorum. Çalışırken de ben de nihayet bir kulum, bir bireyim. Her ne kadar sizin huzurunuza getirmek için çalışıyor olsam da önce kendi nefsimi muhatap görüyorum. Arkadaşlar, yaptığım bütün çalışmalarda içine düştüğüm psikolojiyi sizinle paylaşıyorum. Hayatı ve varlığı ve varlığımızı ve kendimizi ve yarınımızı ciddiye almıyoruz. Marifetullah, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek konusunda Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu zamanın yüzde kaçını ayırdık, yüzde kaçını oraya teksif ettik. Zira insan Allah'tan hakkıyla marifet sahibi olamayınca, Allah hakkında yakine ulaşamayınca ondan duyulması gereken korkuyu onun arzu ettiği anlamda, onun muhabbetini celbetmemiz gerektiği kadarıyla ne yapamıyoruz? Tahakkuk ettiremiyoruz. Şimdi bunun birkaç yolu var. Birincisi okumak, irdelemek. Bu alan felsefi bir alandır. Bu alan kelami bir alandır. Özel anlamda söylersek usulü din hakkında bizim yakine ulaşmamız gerekiyor. Usulü dinin birinci olmazsa olmazı nedir? Tevhid. Allah'ın birliği. Allah'ın varlığı ve birliği hakkında en azından Allah'tan kendimizi, Allah'ın azabından, Allah'ın hoşlanmadığı şeylere duçar olmaktan bizi koruyacak kadar bir korkuya ulaşabilmek nispetinde olsun bir ilme ulaşmamız gerekiyor. Hadi müsait değilim, okuyamıyorum, araştıramıyorum. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah kişiye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Ama bir de Allah'ın yüklediği bir şeyler var. Olmazsa olmaz yüklediği şeyler var. Tevhid, Allah hakkındaki bilgi olmazsa olmazlardandır. Ama bu bilgiyi bu sefer olmazsa olmazı sabitledikten sonra bireyin özel durumuna göre kategorilendirebiliriz. Yani Allah hiçbirimizden üstad tabayinin ulaştığı marifete ulaşmayı istemiyor. Allah rahmet eylesin, İmam Hümeyni'nin ulaştığı marifetullah'a ulaşmamızı istemiyor. Gücümüz nispetinde, okuyamıyoruz, alıştıramıyoruz. En azından bu manada oluşturulmuş meclislere iştirak edersiniz. Meclislere iştirak ederiz. Muhterem kardeşlerim, ben 1975-76 yıllarında, daha delikanlı zamanlarım, gözümün ucuyla gidip gelirken rastladığım Karasu Kütüphanesi diye bir kütüphane tabelası gözüme çarpıyor. Bir yıl, iki yıl gözüme çarptı. Bir gün oraya yöneldim, girdim. Hoşuma gitti durum. O gün akşam eve gelip yatağa yattığım zaman uyuyana kadar muhayyelemde hep şeyi canlandırdım. Ya arkadaş dedim, ben buraya her gün gitsem, ben ne kadar gerizekalı olursam olayım, bir günde ben bir kelime öğrenemez miyim? Bir günde bir kelime. En gerizekalı olsam da bir günde bir kelime öğrenirim. Bir yılda kaç kelime eder? 365 kelime eder. O gün, o delikanlı çağında yaptığım bu hesapla, ki ben yaptım diyorum, Rabbime hamdolsun ki o hidayet etti o gün. Ve o günden itibaren o kütüphanenin müdavimi oldum. Öyle başladım ben bu işe. Yani bu örneği niye verdim? Bu meclisler bizim ülkemizde el an mevcuttur. Bizim bu meclisimize özel söyleyelim. Ehl-i Beyt aleyhisselamın kınarından taslarını dolduran alimlerimizin oluşturduğu meclisler var. Allah sayılarını artırsın. Allah ilimlerini bereketlendirsin. Ömürlerini bereketlendirsin. Yani isimler üç aşağı beş yukarı biliyorsunuz. Abdullah Hoca, ben biliyorum, Usulüddin dersi yapıyor. Musa Aydın Hoca İstanbul'a geldikten sonra duydum, Usulüddin dersi yapıyor. Ya bunların meclislerine gidebilirsiniz. Gidebiliriz. Kitaplar tercüme edildi. Bizim dilimize, bizim seviyemize üstadlar indirgeyerek kaleme aldıkları kitaplar var. Her günde 3 sayfa olsun, 4 sayfa olsun bunları okuyabiliriz. Yani ekonomimizi, geçimimizi ciddiye aldığımız kadar biz bu mevzuyu ciddiye almamız gerekir. Zira ekonomik anlamda ne kadar kötü durumda olursak olalım, 60 yıl, 70 yıl, 80 yıl yaşarız. Fakat ötekinin mahrumiyetiyle karşı taşıyacağımız şeyin sonu yok. Allah hepimizi muhafaza etsin. Korkunun, dengesizliğinin, özellikle de tefridinin, yani azlığının en önde gelen sebeplerinden biri usulü din dediğimiz, dinin asılları hakkındaki cehaletimizdir, bilgisizliğimizdir. Bu bilgisizlik nispetinde bizde korku ayarı ayarlanmaktadır. O bilgi ne kadar artarsa korku da o kadar artar. Korku ne kadar artarsa kendimizi o kadar sakındırmış oluruz. İkincisi dünya sevgisidir. Allah hepimizi muhafaza etsin. Dünya sevgisinden kendimizi korumamız gerekiyor. Zira bu manada birçok ayet-i kerime gelmiştir. Eğer eşleriniz, çocuklarınız, malınız, mülkünüz kesata uğramasından korktuğunuz ticaretiniz size Allah ve Resulünden daha sevimli geliyorsa Allah'ın azabını bekleye durun. Bu manada birçok ayet vardır. Bu dünya oyun ve eğlenceden ibarettir. Allah'ın katındaki ise daha güzeldir. Allah hepimizi Allah'ın katındakine rağbet gösterenlerden eylesin. Muhterem arkadaşlar, diğer yandan yakine, yani korkunun istenen aşamaya gelmemesine sebep olan şeylerden birisi de tefekkürsüzlüktür. Günübirlik yaşamamızdır. Onun için alimlerimiz genellikle tefekkürü mevt dedikleri, ölümü düşünmek, ölümü hatırlamak, ölümün yalnızlığını hatırlamak, kabir hayatını hatırlamak, daha sonra tekrar dirileceğimiz günü hatırlamak, mahşer gününü hatırlamak, hesap gününü hatırlamak ve sonucu cennet ve cehennem biçimindeki bizim kaçmamızın imkansız olduğu mutlak sonu hatırlamak. Ve bu manada tefekkürümüz, düşüncemiz yoğunlaştığı nispetle olması gereken korku ne olur? Tahakkuk eder. Yani bu olguyu biz bir pile benzetecek olursak, bunun şarjı birincisi marifet ve yakin, ikincisi ise tefekkürdür. Tefekkür etmemiz gerekiyor. O yüzden hadis-i şerifler kabir ziyaretini tavsiye etmiştir. Haftada bir de olsa mutlaka kabirlere gidilmesi gerekir. İki boyutlu fayda vardır. Birincisi, orada kıraat edeceğimiz, Kur'an-ı Kerim'in getireceğimiz selavatların uhrevi suretleri vardır. O suretleri ziyaretine gittiğimiz kişiye hediye ederiz ve o bu hediyelerden berzah aleminde faydalanır. İkinci boyutu ise kendimizi onun yerine koyar ve tefekkür etme imkanını buluruz. Er geç ulaşacağımız yerdir. Bu manada şu anda hemen aklıma gelen bir duayı ki çok önemsemişimdir, sık sık okumamız gerekmektedir. Hamza Sumali duası, hatırlıyor musunuz? Özellikle Ramazan aylarında, sahur vakitlerinde okunması tavsiye edilmiştir. Fakat diğer zamanlarda okunmaz diye bir kural yoktur. O duanın girişinde bir yerde imam, ben neden ağlamayayım ki diye başlar ve devam eder. Ben yarın ulaşacağım yalnızlığımı ağlıyorum. Ben bugün kabrim için bir yatak döşemiş değilim. Bir yorgan hazırlamış değilim. Bir gün yalnız bir şekilde ve üryan bir şekilde diriltileceğim güne ağlıyorum. Hesap gününe ağlıyorum. Münker ve nekrin sualine ağlıyorum. Ki hazırlıksızım. Şimdi imamlarımızın bu duasını, duaları ben hep şey olarak algılamışımdır. Ümmete duayı öğretmek için bu duaları yapmışlardır. Ümmete öğretmek için. Dolayısıyla imam orada kendisini merkeze koyuyor. O duayı okuyan kişi kendisini merkeze koyması gerekiyor. Ayetler üzerinde, ki ayetler bizi bu manada tefekküre yönlendiriyor. Estağfirullah. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ O gün insan kaçar. Kimden kaçar? Eşinden, çocuklarından, oğullarından, arkadaşlarından, babasından ve annesinden. Şu ayet üzerinde tefekkür edebilsek, bu ayetin marifetine ulaşabilsek, Allah-u Alem bizim için gerekli olan korkuyu tahakkuk ettirebiliriz. Bugün dünyada en çok istinad ettiğimiz, en çok dayandığımız, en çok övündüğümüz, en çok güvendiğimiz insanlar sayılıyor. O gün kaçar insan. Kimden? Annesinden. Anneden kaçılır mı? Babasından, evlatlarından, eşinden. Eşinden kaçar. Eşinden kaçar. Niye kaçıyor? لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَ اِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ Zira o gün herkesin kendi başına dert olarak yetecek derdi vardır. Herkes kendi başının derdine düşmüş. لِكُلِّ اِمْرِئِنْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُمْ يُغْنِيهِ Gına kökünden geliyor. O kadar çok ki, onun derdi kendi başına aşmış. Ne evlat babayı görüyor, ne baba evladı görüyor. Ne eş kocayı görüyor, ne koca eşi görüyor. Efendim, ne arkadaş arkadaşı görüyor, ne öteki onu görüyor. Bu dünyada bir hafta telefon açmasa küsüyoruz arkadaşımızla. Anılıyoruz. Aranmak istiyoruz. Sorulmak istiyoruz. Gidilsin, gelinsin istiyoruz. Babamız elimizden tutsun istiyoruz. Eşim sıkıntılarını paylaşsın istiyoruz. Ama o gün yevme idin şe'nün yuhni vucuhun yevme idin muzfiratun fahikatun müstebşira. O gün kimi yüzler vardır ki zift, o gün kimi yüzler neşeden pırıl pırıldır. Güleştirler. Fahikatun müstebşira. Müjdelenmiş birisi gibi gülerdir, güleştir. Ve vucuhun yevme izin gadara terhaquha qatara. O gün kim yüzlerde vardır ki simsiyah, zift gibidir, asıktır. Yüzü aşağıya doğru düşüktür. Ulaike humul keferatul fecara. İşte onlar facirler ve kafirlerdir. Allah hepimizi böyle bir akibetten muhafaza etsin. Korkunun arzu edilir nispete ulaşılabilmesi için gereken şeylerden biri de akıbetimizin meçhul olduğunu her an hesap edebilmemizdir. Ve husnel hatime diye hocalarımız dua ederler ya, genellikle duaların sonunda Allah'ım bize bizim sonumuzu hayırlı kıl. Bunun soketine bir bakın abi.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Buradan oluyor galiba. Benim rahat durmam lazım. Evet. Arkadaşlar, bu konuyu ise merkeze Allah-u Alem İsra suresinin son ayeti olsa gerek. Yanlış hatırlıyorsam bilenler düzelsinler. Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyeke yakin. Sana yakin gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Bu ayette yakin konusunda alimler arasında bir takım tartışmalar olmuştur. Özellikle mutasavvifin ile mutasavvifin olmayan, tasavvuf ehli olmayan alimler arasında tartışma olmuştur. Mutasavvifin de hepsi değil, içlerinden bir kısmı bu ayette yakinden maksadın varlık hakikatine marifet sahibi olmak, marifete ulaşmak demişlerdir. Ve kişi o marifete ulaşınca ondan ibadet düşer demişlerdir. Bu tevcihatın, bu tefsirin batıl olduğu her haliyle bellidir. Batıl olduğuna dair en basit sağlamamız nedir arkadaşlar? Biz biliyoruz ki Allah Resulü son nefesine kadar kulluk etti değil mi? Son nefesine kadar kulluk etti. En son ömrünün son günlerinde rivayetlerde okuyoruz ki İki kişi koluna giriyor, zor bela ayağı kalkıyor, mescide gidiyor ve namazını kıldırıyordu. Değil mi? Okuduk mu bu rivayetleri? Evet. İbni Abbas ve İmam Ali aleyhisselam koluna girer, zor bela ayağı kaldırır. Eğer biz buradaki yakinden maksadın, kevne hakikatin, varoluşun hakikatine ulaşmak diye anlarsak, Allah Resulü demek ki ölene kadar bu hakikate ulaşmadı. Varoluş hakikatini bilemedi. Onun için alimlerimiz buradaki yakini ölüm olarak tefsir etmişlerdir. Ölünceye kadar. Zira nasıl öleceğimi biz bilmiyoruz. Nasıl öleceğimizi ise bir şekilde disiplin altına alabiliyoruz. Bir başka hadis geliyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Öyleyse yaşarken o ölüm durumu gırtlağımıza yapışmadan önce salih işlerle meşgul olmak ve salih amellerle meşgul olmamız gerekmektedir. Biz yarınımızın ne olduğunu bilmiyoruz. Mümkündür ki bugün hadi iyi kul olduğumuzu zannedelim. Her insanın fitnesi kendisine özeldir. Her insanın bir zayıf noktası vardır. Yarın o zayıf noktanın beni tepe taklak etmeyeceğinden ben hiçbir zaman ne olamam? Emin olamam. Bir hadis-i şerifte diyor ki, bütün alimler helak oldu. Amiller müstesna. İlm ile amel edenler müstesna. Bütün amiller, bütün amel eden alimler helak oldu. Muhlisler müstesna. Ve bütün muhlisler için büyük bir tehlike vardır diyor. Hater-in azim. Muhlisler için de hater-in azim vardır. Büyük bir tehlike vardır. Nedir? Oradan geriye düşebilir. Bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü daha önceki sohbetlerimizde de getirmişimdir huzurunuza. Uyanık olun ha. Sabah mümin kalkar, akşama kafir ölürsünüz. Veya akşama mümin yatar, sabaha kafir kalkarsınız. Zira insanın marifetinde eksiklik varsa, şimdi tekrar geri dönüyoruz. Korkunun arzu edilen seviyeye çıkarılabilmesi için bir marifetin tahkim edilmesi gerekiyordu. Bu sefer kötü akibette düşmenin sebepleri olarak da en başta marifetin eksikliği sayılıyor. Marifette eksiklik olunca, düşünün ki marifette bir eksiklik var, dünyaya meyil var, evlat sevgisi var, eş sevgisi var, mal sevgisi var, ömrünü telef etmiş, mal yığmışsın, ölüm geliyor seni oradan ayırıyor. Ayet-i kerimede diyor ki, o gün sevdikleriyle aralarına gireriz. Marifette eksiklik olunca bu sefer, o ölüm anında Allah beni sevdiğimden ayırıyor. Psikolojisiyle Allah'a sitem ederek ölme riski var insanın. Onun için ne eşimizi, ne evladımızı, ne malımızı, ne mülkümüzü Allah'a rağmen sevmenin risk olduğunu, hatarın azim olduğunu, kendimizi muhlis varsayalım, önce amil sayalım, sonra muhlis sayalım, hatarın azim, çok büyük bir tehlike bizi beklemektedir. Hatta Abdullah Hoca sohbetinde kendisinin kulaklarıyla dinlediği bir vakayı anlatıyor. Allah rahmet etsin, Ayetullah Kulpegani'nin medrese arkadaşı varmış. Beraber okumuşlar, beraber büyümüşler, beraber alim olmuşlar. Ayetullah Kulpegani duymuş ki arkadaşı hastaymış. İhtizar diyoruz, ölüm döşeğinde artık. Ölüm alametleri belirmiş. Ayetullah Kulpegani ziyaretine gitmiş. Nasılsın, ne haldesin? İşte sorar, kelime-i tevhid getirirler. Kelime-i şehadet getirirler. Bu alim arkadaşı şöyle kafasını kaldırmış, Ayetullah Kulpegani'ye bakmış. Allah bana çok zulmetti demiş. Ben senden demiş daha zeki değilim. Hatta senin birçok zaman çözemediğin şeyleri ben sana çözmemiş miydim? Ben sana öğretmemiş miydim? Evet demiş. Ben her zaman derslerde senden daha başarılı değil miydim? Evet demiş. Ama bak demiş, şimdi herkes senin adından bahsediyor. Benim kimse benim adından bahsetmiyor. Allah bana çok zulmetti. Arkadaş alim bu adam. Allah hepimizi muhafaza etsin. Sonumuz konusunda her an endişe üzere olmamız lazım. Ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum, ben haccıma gitmişim, ben helale harama dikkat ediyorum. Arkadaşlar, hayat nimeti devam ettiği sürece nefsin ve şeytanın bizimle savaşı bitmiş değildir. Savaş meydanı öğlene kadar kılıçların şakırdadığı bir meydandır. O meydanda asla sükunet yoktur. Mümkündür zaman olur biz galip geliriz, mümkündür zaman olur şeytan galip gelir. Fakat asla o meydanda ölene kadar savaş bitmez. O meydanın nihai sükutu ölümdür. Ölüm anında ise her şey açığa çıkar. Bunun için ufak bir parametre daha vardır. Bu aynen insanın rüyaları gibidir. İnsan normal hayatta hangi standartlarda, yani erdemler açısından hangi standartlarda yaşarsa genellikle rüyaları da o standartlara uygun olur. Veya bayılan bir insan, bayıltılmış bir insan, narkoz verilmiş bir insanın narkozdan uyandığı dönemdeki sayıklamalarına hiç şahit oldunuz mu? Ben çok şahit olduğum için bunları söylüyorum bir de. Mesela Allah muhafaza etsin, çok küfürbaz bir adam. Namazında, niyazında ama küfürbaz bir adam. Narkozdan uyandığı zaman aklınıza gelmez küfürler söylüyor. Doktorlara küfrediyor, hemşirelere küfrediyor. Yani bizim o ahirette asıl biz olarak karşımıza çıkacak kişiyi burada amellerimizle biz belirliyoruz. Dilimizin alışkanlıklarını biz belirliyoruz. Zihnimizdeki hayal alemini biz belirliyoruz ki biz bugün hayal zannediyoruz. Bu hayal rüya aleminde açığa çıkıyor. Ya çirkinlikleriyle, pislikleriyle çıkıyor ya da güzellikleriyle ve temizlikleriyle çıkıyor. Aynen öyle öldüğümüz andan itibaren uyuduğumuzu düşünün, ebedi uykuya yattığımızı düşünün. Bugün uyuduğumuz zamanki rüyamız ölümle yattığımız ebedi uykudaki rüyamızdır bizim. Berzah alemini zaten alimler rüyaya benzetirler. Dolayısıyla biz kendi akıbetimizi kendimiz belirlemekteyiz. Kendimiz şekillendirmekteyiz. Onun için övülen korku dediğimiz cinsten korkunun istenilen düzeye gelebilmesi için tekrarda fayda vardır. Bir, marifetullah, Allah'ı tanımak konusunu, Allah hakkındaki yakine ulaştıracak bizi bilgilere mutlaka ulaşmamız gerekiyor. Eğer bu bilgilerde bir aksaklık olursa, ölüm anındaki hakikat perdesi açıldığı zaman, henüz ölüm gerçekleşmedi. Ölmeden evvel hakikat perdesi açılıyor. Ayet-i kerimeyi şu anda Arapçasını hatırlamıyorum. Vaka suresinde bir ayet vardır. O gün biz size onlardan daha yakınız. Ölecek kişiye, o ölüm döşeğindeki kişiye biz sizden daha yakınız ama siz görmüyorsunuz. Hakikat perdesi açılıyor. O hakikat perdesi açıldığı zaman o güne kadar bildiği bir şeyin yanlış olduğunu görünce şeytan devreye giriyor, diyor ötekiler hepsi yanlıştı zaten. Mümkündür Allah, adamın 50 tane doğrusu var, 20 tane yanlışı var. O 20 yanlışı görünce şeytan devreye gidiyor, daha önceki o 50'si de yanlıştı zaten. Bundan hiçbirinin bir şeyi yoktu ki gerçekliği. O anda kafirsiz yapıyor. Allah Resulü'nden hadis getiriliyor. Cennete bir adım yaklaşmışken öyle bir adım atarsınız ki cehenneme düşersiniz. Cehenneme bir adım yaklaşmışken öyle bir adım atarsınız ki cennete düşersiniz. Allah hepimizi cennete düşenlerden eylesin. Allah hepimize hayırlı akıbetler versin. Arkadaşlar, ben bu dersleri çalışırken bile göğsüm daralıyor, ruhum daralıyor. Zor bir iş olduğu ortadadır. Allah hepimizin elinden tutsun. Allah İmam Zaman Aleyhisselam'ı bize hadi kılsın. Amin. bize mürşit kılsın. Onun nuruyla bizi aydınlatsın. Allah kendi merhametiyle bize muamele etsin. Bizi iyilerle karşılaştırsın. Bizi ölmeden evvel nefsini öldürmeye muvaffak olmuş. Hesaba çekilmeden önce kendi nefsimizi hesaba çekmeye muvaffak olmuş insanlardan eylesin. Dolayısıyla arkadaşlar bugün biz ölen korkunun olması gereken nispetine işaret ettik. Azlığında bizi günahtan koruma gücünün olmayacağı, dolayısıyla bizi günahtan koruyamayacağı, aşırılığında ise bizi umutsuzluğa düşüreceği riskinden söz ettik. Bugün sadece yetersizlik kısmını işledik. Bir dahaki derste de inşallah aşırılığın fesadını ve hadisler çerçevesinde umudun ne olduğu ve umudun mantıklılığı ve mantıksızlığı konusunu irdelemeye çalışacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun.